Ayrım 18. Sonsuz Düzen. Isabel Allende. Sayfa 221. Ölümün yüzünü onca kez görmekten var olmanın değerini anlamıştım. Sahip olduğumuz tek şey hayattır ve hiçbiri bir başkasından daha değerli değildir. Juan José Morales'inki öldürdüğüm adamlarınkinden daha değerli değildi. Yine de ölüler bana sıkıntı vermiyor, hep yanımdalar. Onlar benim dostlarım. Ya öldürürsün ya da ölürsün. Bu kadar basit. Benim için bir ahlak sorunu değil bu. Kuşkular ve kararsızlıklar benim yapıma uymaz. Savaştan sağ salim kurtulan şanslılardan biriyim ben. Geri döndüğümde havaalanından doğruca bir motele gittim. Hiç kimseyi aramadım. San Francisco'da hava yazın her zaman olduğu gibi bulutluydu ve buz gibi bir rüzgar esiyordu. Samantha'ya telefon etmek için güneşin çıkmasını beklemeye karar verdim. Havanın buluşmamızı daha hoş olabileceği düşüncesi nereden aklıma esmişti bilmiyorum. Aslında boşanmaya hazır bir halde birbirimizden ayrılmış ve hiçbir zaman yazışmamıştık. Hawaii'den ona telefon ettiğim gün birbirimize söyleyecek hiçbir ortak şeyimizin kalmadığı besbelliydi. Kendimi yorgun hissediyordum. Tartışma ve azarlara katlanacak halim yoktu. Hele hele ona ya da bir başkasına savaş deneyimlerimi anlatacak gücüm hiç yoktu. Margaret'i görmeyi elbette istiyordum ama belki de kızım beni tanımayacaktı. Çocuklar o yaşta birkaç gün içerisinde unutuverirler. O da beni aylardır görmüyordu. Eşyalarımı odaya bırakıp kahve içecek bir yer bulmaya çıktım. İyi bir San Francisco kahvesini özlemiştim. Dünyada üstüne yoktur. Denizin pek ender görülebildiği, 11 tepenin topografyasını aldırmadan geometrik bir plana göre çizilmiş inişli çıkışlı düz çizgilerden oluşan bu kent, karmaşası içinde yürüyerek bildiğim köşeleri aradım. Ama her şey pusun içinde biçimsizleşmişti. Yabancı bir yer gibi göründü bana. Bütün limanlar gibi ahlak yoksunu ve aklı bir karış havada bir genç kız gibi uçarı. Çelişkiler ve yüksek kokularla dolu bu kentin içinde nereye gittiğimi bilmeden dolaşmaya başladım. Gözlerini kolay kazanılacak altın hırsı bürümüş bir avuç serüvenci, fahişe ve haydut tarafından kurulduğu halde San Francisco'ya damgasını vuran zarafetin nedenini hiç anlayamamışımdır. Bir Çinlinin koluma sürtünmesiyle taşımadığım silahımı yoklayarak yumruklarım sıkılı olarak akrep sokmuş gibi yerimden sıçradım. Adam bana gülümsedi, iyi günler dedi uzaklaşırken. Başkalarının bakışlarını üzerimde hissederek paralize olup kaldım ama aslında kimsenin bana dikkat ettiği yoktu. Çın çın öten tramvaylar, öğrenciler, sekreter kızlar, hiç eksik olmayan turistler, Latin işçiler, Asyalı tüccarlar, hippiler, sandre perikoralarıyla zenci fahişeler, el ele tutuşmuş eşcinseller, hepsi de yapay bir ışıkla aydınlatılmış bir filmin aktörleri gibi gelip geçerlerken ben hiçbir şey anlamadan binlerce yıllık bir uzaklıkla ekranın bu yanında ve tümüyle dışarıda kalmıştım. İtalyan mahallesinde Chinatown'da denizciliğin tehlikelerinden korunmaya yarayan San Cristobal madalyonlarının yanı sıra İçki, uyuşturucu ve pornografi satılan en son yenilik şişirilebilir koyunlardı. Liman sokaklarında doluştum. Otele döndüm. Birkaç uyku hapı birden aldım ve 20 saat sonra pencereden giren ışıl ışıl güneş beni uyandırana kadar kendime gelemedim. Samantha'yı aramak üzere ahizeyi elime aldım ama kendi evimin numarasını hatırlayamadım. Bunun üzerine biraz beklemeye, bedenimi ve ruhumu bir parça toparlayabilmek için birkaç gün yalnız kalmaya karar verdim. Onca günahtan ve acı anılardan içimi ve dışımı iyice arındırmam gerekiyordu. Kendimi hastalık bulaşmış, kirli, yorgunluktan ölecek halde hissediyordum. Moralesleri de aramadım. Hemen Los Angeles'a gitmek zorunda kalırdım ve buna cesaretim yoktu. Henüz Juan Jose'den söz edecek, Inmaculada ile Pedro'nun gözlerinin içine bakacak ve oğullarının bir kahraman gibi günah çıkarıp acı çekmeden neredeyse farkına bile varmadan vatanı uğruna öldüğünü söyleyecek halde değildim. Oysa aslında çığlıklar atarak ölmüştü ve bedeninin sadece yarısını gömebilmişlerdi. Son sözlerinin onlar için bir mesaj olmadığını, rahibin elini sıkarak "tut beni peder, çok derinlere düşüyorum" dediğini de söyleyemezdim. Hiçbir şey filmlerdekine benzemiyor. Ölüm bile. Temiz bir şekilde değil, bir kan ve bok gölü içinde dehşete kapılmış olarak ölüyoruz. Sinemada kimse gerçekten ölmez, savaşta ise kimse gerçekten yaşamaz. Vietnam'dayken az sonra salonun ışıklarının yanacağını, hiç acele etmeden bir fincan kahve içmeye sokağa çıkacağımı ve çok geçmeden hepsini unutmuş olacağımı hayal ederdim. Şimdi ise her şeyi hatırlamanın verdiği sıkıntıyla birlikte yaşamayı öğrendiğimde hayatı bir öykü gibi görmüyorum artık. Onu getirdiği tüm acılarla kabulleniyorum. Ablamla birbirimizden çok uzaklaşmış, Margaret doğduğundan beri görüşmez olmuştuk. Ne onu aramayı istiyordum ne de annemi. Neden söz edebilirdik ki? Savaşa karşıydı. Öldürmektense firar etmeyi daha doğru buluyordu. Her türlü şiddet utanç verici ve ahlak dışıdır. Gandhi'yi hatırla derdi bana. Silahlardan oluşan bir kültürü destekleyemeyiz. Biz bu dünyayı hayatı kutlamak, acıma duygusunu ve adaleti harekete geçirmek için gelmişiz. Zavallı ihtiyar, gerçeklerden kopmuş olarak, kafadan yarı kontak bir halde babamın peşinden sonsuz düzenin içinde dolanıp duruyordu. Ama bu gezintilerinde aklı su götürmez bir berraklıktaydı. Annemle vedalaşmadan gitmiştim Vietnam'a. Çünkü onu kırmak istemiyordum. Onun için bir ilke sorunuydu bu. Benim kişisel güvenliğimle hiç ilişkisi yoktu. Herhalde kendince beni seviyordu ama ikimizin arasında her zaman bir uçurum olmuştu. Acaba babam bana ne öğüt verebilirdi? Hapse girmemi ya da sürgüne gitmemi asla söylemezdi. Beni ava çıkmaya davet eder, ördekleri gözlerken şafağın buz gibi sessizliği içinde omzuma vururdu. Ve biz erkekler bazen birbirimizi anladığımız gibi onunla ben de sözcüklere gerek kalmadan anlaşırdık. İlk üç günü motele kapanıp bir sürü bira kutusu ve viski şişesiyle televizyonun önünde geçirdim. Sonra bir uyku tulumu alıp kumsala gittim. Denize bakarak, ot içerek ve Juan Jose'nin hayaletiyle söyleşerek iki hafta daha geçirdim. Su soğuktu ama yine de kanımın damarlarımda donduğunu ve beynimin anılar silinip bomboş kalarak uyuştuğunu hissedene kadar yüzüyordum. Orada deniz ılıktır. Kumların üzeri karınca gibi asker kaynar. Aylarca dövüşmeyi unutturmak için üç gün süresince oyun, bira ve rak. İki hafta boyunca hiç kimseye tam bir cümle söylemedim. Bir pizza ya da hamburger istemek için belli belirsiz homurdanıyordum sadece. Öyle sanıyorum ki kalbimin derinliklerinde Vietnam'a geri dönmeyi istiyordum. Çünkü hiç değilse cephedeyken arkadaşlarım ve yapacak bir işim vardı. Burada ise hiç dostum yoktu. Yapayalnızdım. Hiçbir yere ait değildim. Sivil hayatta kimse savaş dilini konuşmuyordu. Savaş alanındaki deneyimleri anlatacak bir kelime hazinesi yoktu. Zaten var olsa bile benim öykümü dinlemek isteyecek kimse çıkmazdı. Kötü haberlere ilgi duyulmuyordu. Yalnızca geziler arasında kendimi güvende hissedebilir ve bir sivile asla söyleyemeyeceğim şeylerden söz edebilirdim. İnsanın neden kendini sevgiyle kapatıp yakınlaşmaktan korktuğunu onlar anlarlardı. Fiziksel katılığın duygusal katılıktan çok daha kolay olduğunu bilirler çünkü onlar da kardeş kadar sevdikleri dostlarını yitirmişler. Ve gelecekte kendilerini böyle dayanılmaz bir acıdan kurtarmaya karar vermişlerdir. En iyisi kimseyi çok fazla sevmemektir. Hiç farkına varmadan pek çoklarının kendilerini kaybettikleri bu boşluğa yuvarlanmaya, şiddetin çekici yanını görmeye, başıma bu kadar heyecanlı bir şeyin bir daha hiç gelmeyeceğini ve belki de hayatımın geri kalanını gri bir çöl olacağını düşünmeye başlamıştım. Savaşın sürekliliğini açıklayan sırrı keşfettiğimi sanıyorum. John ve Susan'a göre yaşlı maçoların gençleri saf dışı bırakmak için uydurdukları bir buluş çünkü onlardan nefret ederler ve korkarlar. Onlarla hiçbir şeyi paylaşmayı istemezler. Ne kadınları, ne iktidarı, ne de parayı. Er geç ellerindekileri alacaklarını bilirler. Bu yüzden onları ölüme gönderirler. Kendi çocukları bile olsalar. Yaşlılar için mantıksal bir neden vardır ama gençler neden yaparlar bunu? Nasıl oluyor da binlerce yıldan bu yana bu törensel katliamlara karşı gelinmemiştir? Ben yanıtını buldum. İlkel bir savaşma ve kan dökme içgüdüsünden daha fazla bir şey var. Zevk. Bunu dağdayken keşfettim. Bu sözcüğü yüksek sesle söylemeye cesaret edemiyorum. Bana uğursuzluk getirir ama içimden tekrarlıyorum. Zevk, zevk. Alınabileceklerin en büyüğü cinsel zevkten çok daha yoğun, susuzluğun giderilmesi, karşılık gören ilk aşk ya da takdiri ilahi diyorlar bunu bilenler. O gece dağdayken ölümden kıl payı kurturdum. Kurşun yanağımı sıyırarak geçti ve arkamdaki askerin alnının ortasına saplandı. Dehşetten bir an için paralize olmuş, kendi korkumun büyüsü içinde kala kalmıştım. Sonra bilincimi kaybederek çılgınca ateş etmeye başladım. Kendimi tutamaz ve yargılayamaz bir halde bağırıyor, lanetler yağdırıyordum. O arada kurşunlar vınlayarak geçiyor, her taraf cayır cayır yanıyordu. Ortalık kıyamet gününe dönmüştü. Sıcaklık, duman ve her bir patlamayla oluşan korkunç bir oksijen boşluğu sarmalamıştı beni. Bütün bunların ne kadar sürdüğünü, ne yaptığımı ve neden yaptığımı hiç hatırlamıyorum. Hatırladığım tek şey kendimi hayatta bulmanın mucizesi. Yatıştırıcının etkisini kaybetmesi ve tüm bedenimde bir ağrı, kösnül bir ağrı, gaddarca bir zevk, bildiğim öteki zevklerden farklı, en uzun orgazmdan çok daha harika, beni tümüyle saran, kanımı karamelaya, kemiklerimi kuma döndüren ve sonunda beni kapkara bir boşlukta bırakan bir zevk. Kumsaldaki motele geleli 2 hafta olmuştu ki bir gece bağırarak uyandım. Gördüğüm kabusta şafak vakti dağda tek başımaydım. Ayaklarımın dibinde cesetler, sesin içinde bana doğru tırmanan gerillaların gölgelerini görüyordum. Yaklaşıyorlardı. Her şey çok ağır ve sessizdi. Tıpkı sessiz bir film gibiydi. Silahımı ateşliyordum. Geri teptiğini hissediyordum. Ellerim acıyordu. Ateş saçtığını görüyordum ama tek bir ses bile çıkmıyordu. Kurşunlar düşmanları durduramadan delip geçiyordu. Gerillalar tıpkı cam üzerinde çizilmiş resimler gibi saydamdılar. Acımasızca ilerliyorlar, çevremi sarıyorlardı. Haykırmak için ağzımı açıyordum ama içimi dehşet kaplamıştı. Sesimin yerine buz parçaları çıkıyordu ağzımdan. Bir daha uyuyamadım. Kendi kalbimin gümürtüsünden soluğum kesiliyordu. Kalkıp ceketimi alarak kumsalda dolaşmaya çıktım. "Tamam, bu kadar yakınma yeter," diye bağırdım martılara şafak sökerken. Carmen Morales doğruca ailesinin yanına gidecek cesareti bulamadı kendinde. Çünkü 7 yıldır görmediği babasının onu nasıl karşılayacağını bilmiyordu. Havaalanında Rizler'in evine gitmek üzere taksiye bindi. Mahallesinin sokaklarından geçerken gördüğü değişiklikler onu şaşırtmıştı. Daha az yoksul, daha temiz ve düzenli, hatırladığından çok daha küçük görünüyordu. Gerçek değişikliklerin yanı sıra Meksiko City'nin uçsuz bucaksız dış mahalleleriyle kıyaslamak da aklını karıştırmıştı. Bütün bu sokakların uzun yıllar boyunca onun dünyası olduğu ve oradan yitirdiği ailesi ve vatanı için ağlayarak bir sürgün gibi kaçtığı aklına gelince gülümsedi. Şimdi kendini bir yabancı gibi hissediyordu. Dikiz aynasından merakla ona bakan şoför nereli olduğunu sormadan edemedi. Bu renk renk eteklikli, cangıl cungul bilezikli kadın gibisini hiç görmemişti. Buna benzer paçavralara sarılan uyur gezer hippilere de benzemiyordu. Bir iş kadınının kararlı edası vardı bunda. "Çingeneyim ben," dedi Carmen büyük bir rahatlıkla. "Neresi orası?" "Biz çingenelerin vatanı yoktur. Her yerde yaşarız biz." "İngilizceyi çok iyi konuşuyorsunuz," diye görüşünü belirtti adam. Rizler'in kulübesini bulmak kolay olmadı. Bütün bu yıllar boyunca otlar büyüyerek bahçeyi yutmuştu. Söğüt de evi gözden saklıyordu. Avlunun arkasındaki patikadan yürümeye koyuldu. Gregory'nin talimatına uyarak Oliver'ı gömdüğü yeri tanıdı. Gregory, çocukluk arkadaşının ölüsünün geçmişi olmayan herhangi bir köpek gibi çöplüğe atılmaktansa aile ocağında yatmasını istemişti. Nora Reeves'i her zaman gördüğü gibi sundurmanın altında, hasır koltuğunda oturur buldu. Bembeyaz topuz ve kişiliğinin her yönü kadar lekesiz önlüğüyle çökmüş bir ihtiyardı artık. Küçülmüştü, sanki ruhu gerçekten orada değilmiş gibi. Yüzünde tatlı, biraz da budalaca bir ifade vardı. Tereddütle yerinden kalkarak Carmen'i tanımadan nezaketle selamladı. "Benim Dona Nora, ben Carmen, Pedro ve Inmaculada Morales'in kızı." Kadın yeni geleni belleğinin bulanık haritasında yerine oturtana kadar neredeyse 1 dakika geçti. Oğluyla oyun oynayan siyah örgülü kızın hayaliyle bir şeyhin hareminden kaçma bu görüntü arasında bir ilişki kuramayarak ağzı bir karış açık havada kala kalmıştı. Sonunda elini uzattı ve titreyerek kucakladı onu. Oturup cam bardaklarla sıcak çay içtiler ve geçmişle ilgili haberleri verdiler birbirlerine. Az sonra Judy'nin okuldan dönen çocukları gürültüyle sükun ettiler. Yaşları belirsiz 4 küçüğün ikisi gür kızıl saçlı, ikisi de Latin tipliydi. Nora ilk ikisinin Judy'nin olduğunu, ötekilerin ise 2. kocasının ilk karısından olan çocukları olmalarına rağmen onunla birlikte oturduklarını anlattı. Büyük anneleri çocukla sütle marmelatlı ekmek verdi. "Hepsi burada mı oturuyorlar?" diye sordu Carmen şaşkınlıkla. "Hayır, okuldan sonra anneleri akşam almaya gelene kadar ben bakıyorum onlara." Saat 7 sularında Judy görünmüş, arkadaşını o da tanımamıştı. Carmen onu şişman olarak hatırlıyordu ama böylesine boyutlara ulaşacak kadar kilo alınabileceğini hiç düşünmemişti. İskemlilerin hiçbirine sığmıyordu. Güçlükle taraçanın basamaklarına yayıldı. Onu yerinden oynatmak için bir vinç gerekliymiş izlenimini veriyordu. Yine de şen şakrak görünüyordu. "Bu sırf yağ değil, yine hamileyim," dedi gururla. Hem kendi hem de üvey çocukları koşup etli butlu annelerinin sevecen kucağına tırmandılar. O da onları kahkahalarla alarak alışkanlık ve sevgiden gelen bir ustalıkla kat kat etlerinin arasına yerleştirdi. Bir yandan da ara sıra birçoğunu kendi ağzına atarak üstü pudra şekerli çörekler dağıtıyordu. Onu çocuklarla oynarken gören Carmen, analığının arkadaşının doğal hali olduğunu anlamış, içinde bir nebze kıskançlık duymadan edememişti. "Yemekten sonra seninle eve kadar gelirim ama önce babanı hazırlasın diye Dona Immaculada'yı arayalım. Daha normal bir kılığın yok mu senin? Unutma ki ihtiyar kadınlar da aşırılıklara göz yummaz. Avrupa'da moda mı bu?" diye sordu Judy, alaylı olmayan bir ifadeyle. Pedro Morales, kızını kırmızı bir kravat ve yakasında kendi avlusundan koparılmış bir karanfille şenlendirdiği cenaze kılığıyla bekliyordu. Inmaculada şiddetli bir tepkiyi öngörerek haberi büyük bir ihtiyatla vermiş, kocasının yüzünün 20 yaş gençleşmiş gibi aydınlandığını görünce şaşırmıştı. ''Kostümümü fırçalasana kadın!'' diyebilmişti sadece heyecanını gizlemek için burnunu mendille silerken. ''Kız çok değişmiş olsa gerek Tanrı'nın yardımıyla!'' diye onu uyardı Inmaculada. ''Merak etme koca karı, saçını maviye boyamış olarak da gelse onu tanırım.'' Yine de 20 dakika sonra eve giren kadını görmeye hazır değildi ve tıpkı Nora ile Judy'ye olduğu gibi ağzını kapaması birkaç saniyesini aldı. Carmen'in boyunun uzadığını sanmıştı ama sonra uzun topuklu sandaletlerinin ve başının tepesindeki kıvırcık ve karmakarışık saç yığınının boyunu bir karış uzattığını fark etti. Bir totem gibi takıp takıştırarak gözlerini siyah çizgilerle boyamış, üç arkadaş barının duvarında asılı Fas'la ilgili turistik afişi hatırlatan bir kılığa bürünmüştü. Ama ne olursa olsun gözüne çok güzel görünmüştü kızı. Uzun uzun kucaklaşarak Juan Jose ve o 7 yıllık ayrılık için birlikte ağladılar. Sonra Carmen babasının yanına sokuldu ve onu şok etmemek için gerektiği kadarını atlayarak serüvenlerinin bazılarını anlattı. O arada Inmaculada şükürler olsun güzel tanrım, şükürler olsun güzel tanrım diye mutfakta didiniyordu. Judy de telefona sarılmış, Morales kardeşleri ve öteki dostları arayarak Carmen'in yele gibi saçlı garip bir çingeneye dönüşmüş olarak geri döndüğünü ama kalbinin derinliklerinde yine aynı insan olduğunu haber veriyor. Bir ayla gitarlarınızı getirin çünkü Inmaculada olayı kutlamak için gözleme yapmakla meşgul diyordu. Kızının varlığı Pedro Morales'in keyfini geri getirmişti. Carmen'le ailenin geri kalanlarının ısrarları karşısında bir doktora görünmeyi kabul etmiş ve ileri bir şeker tanısı konmuştu. Büyüklerimden hiçbiri buna benzer bir şey geçirmedi. Bu bir Amerikan icadı ve bağlı gibi her dakika kendime iğne yaptırmak niyetinde değilim. O doktor ne dediğini bilmiyor. Laboratuvarlarda örnekleri karıştırıp korkunç yanlışlıklar yapıyorlar diye homurdanıyordu hasta. Bozum olmuş bir tavırla. Ama Inmaculada bir kez daha ağırlığını koyarak onu rejime girmeye zorlamış, ilaçlarını dakika sektirmeden verme işini üstlenmişti. Dul kalmaktansa seninle her gün didişmeye razıyım, yeni bir kocayı yola getirmek kolay değil dedi kesin bir tavırla. Karısının kalbinde görünüşe göre koşulsuz işgal ettiği yeri bir başkasının alabileceği fikri Pedro'nun aklının ucundan bile geçmemiş ve duyduğu rahatsızlık inadını sürdürme isteğini alıp götürmüştü. Hastalığı asla kabullenmemiş ama kendi deyişiyle bu deli karıyı mutlu etmek için tedaviye razı olmuştu. Çok geçmeden mahalle Carmen Morales'e dar gelmeye başlamış, anne ve babasıyla birlikte geçirdiği birkaç haftanın sonunda adam akıllı bunalmıştı. Yokluğu sırasında geçmişi gözünde büyütmüş, en yalnız olduğu anlarda annesinin sevecenliğini, babasının koruyuculuğunu ve yakınlarıyla birlikte olmayı özlemlemişti. Ama doğduğu yerin darlığını unutmuştu. Kafese kapatılmış bir leopar gibi evin içinde dolaşıyor, fırıldak gibi dönen etekleri, şıngırdayan bilezikleri ve sabırsızlığı her yeri kaplayıp sükuneti bozuyordu. Sokakta insanlar dönüp dönüp ona bakıyorlar, çocuklar dokunmak için yanına yaklaşıyorlardı. Arkasından kendisini ayıplayıp dedikodu yapmalarını görmezden gelmek olanaksızdı. Baksana Morales'lerin en küçüğü ne biçim giyiniyor, saçına yüzyıllardır tarak değmemiş, herhalde ya hipo olmuştur ya da orospu diyorlardı. Ona göre bir iş de yoktu. Judy Reeves gibi bir fabrikaya girmeye razı değildi. Mahallede kendi takılarını pazarlama olanağını da bulamazdı. Orada kadınlar altın kaplama ve yalancı elmas kullanıyorlardı. Hiçbiri onun yerli küpelerini takmazdı. Onları kentin merkezindeki artistlerin, şık hanımların ve turistlerin alışveriş yaptıkları bazı mağazalara bırakmanın zor olmayacağını tahmin ediyordu ama baba evine kapanmış bir haldeyken yaratıcılık dürtüsünü yitirmiş, fikirleri ve çalışma isteği durmuştu. Moraleslerin yeni zarafetinin simgeleri olan porselen biblolardan, ipekten yapma çiçeklerden, aile resimlerinden, üzerlerine plastik kılıf geçirilmiş yakut renkli kadife kumaş kaplı mobilyalardan bunalmış bir halde odalarda dolaşıp duruyordu. Annesinin gurur kaynağı olan bütün bu süsler ona bir karabasan gibi geliyordu. Kardeşleriyle birlikte son derece basit bir hayat sürerek büyüdüğü çocukluk evini bu eve bin kere yeğlerdi. Aşk ve trajedi dizileriyle, türlü sabun markalarının, otomobil satışlarının ve talih oyunlarının avaz avaz reklamlarıyla gece gündüz susmak bilmeyen radyo ve televizyon programlarına da dayanamıyordu. En kötüsü de yaygın dedikodu merakıydı. Herkes başkalarına bağımlı olarak yaşıyor, mahallede bir yoruma neden olmadan adım atılamıyordu. Kendini dünyayı ziyaret eden bir Marslı gibi hissediyor ve kurtuluşu annesinin yemeklerinde buluyordu. Yemeklerinin lezzetinden hiçbir şey kaybetmeden kocasının sıkı rejimine uyum sağlayan Inmaculada, nefis salça ve baharat kokuları arasında kapkacağının başında saatler geçiriyordu. Carmen sıkıntıdan patlıyordu. Babasıyla dama oynamak, ev işlerine yardım etmek ve ailenin öğle yemeği için bir araya geldiği pazar günleri akrabaları ağırlamak dışında hiçbir eğlencesi yoktu. İspanya'ya geri dönmeyi düşündü ama oraya da ait değildi. Zaten uzaktayken sevgilisi aynı derecede çekici gelmiyordu ona. Ona mektup yazmış, telefon da etmişti ama verdiği yanıtlar buz gibi soğuktu. Fındık rengi kaslarından ve omuzlarına dökülen simsiyah saçlarından uzaktayken soğuk banyoyla daha başka alçaltıcı davranışlarını ürpererek hatırlıyor ve onun yanına dönme düşüncesi karşısında büyük bir bezginlik duyuyordu. Derken Olga, Berkeley'yi keşfetmesini salık verdi ona. Çünkü şansı yaver giderse Gregory Reese pek de uzak olmayan bir gelecekte oraya geri dönecekti ve kendisine yardım edebilirdi. Her hafta üniversite bahçesinde yeni bir skandalı ele alan basın haberlerine bakılırsa tam onun gibi kendilerine özgü birine göre bir yerde orası. Bir kez denemekle bir şey kaybedilmeyeceğine Carmen'in aklı yatmıştı. Sevgilisine telefon ederek biriktirdiği paralarla kuyumculuk aletlerini istedi, o da vakti olur olmaz yollayacağına söz verdi. Ama aradan haftalar geçip 5 kez daha telefon ettikten sonra istediklerini yolladığını belirten hiçbir haber alamayınca onun ne kadar meşgul olduğunu anlayarak daha fazla üstelemedi. Eskiden de onca kez yapmış olduğu gibi elindeki pek az olanakla bir serüvene atılmaya karar verdi. Ama Pedro Morales tasarılarını öğrenince karşı koymak bir yana ona bir çek vererek uçak biletini de ödedi. Kızını geri kazanmış olmaktan mutluydu ama onun gereksinimlerini görmeyecek kadar kör değildi ve kolu kanadı kırık bir kuş gibi kendini duvardan duvara vurmasını görmeye dayanamıyordu. Carmen Morales sanki bu kent onun için biçilmiş kaftanmış gibi Berkeley'de büyük bir gelişme gösterdi. Sokaktaki kalabalığın içinde üstü başı dikkati çekmiyor, bluzunun içindekiler Latin mahallesindeki gibi edepsizce ıslıklara neden olmuyordu. Avrupa'dayken kendisini büyülemiş olanlara benzer atılımlar ve o zamana kadar tanımadığı bir özgürlük bulmuştu orada. Suyun ve dağların doğası da onun ölçülerine göre yapılmış gibiydi. Dikkatli davranırsa babasının hediyesiyle birkaç ay dayanabileceğini hesaplamıştı ama bir iş bulmaya karar verdi. Çünkü mücevher yapanını tasarlıyordu ve araç gereci ihtiyacı vardı. Gregory Reese'in bir süre kalması için evindeki kanepede yatmasını önereceğine kuşkusu yoktu ancak aynı cömertliği Samantha'dan bekleyemezdi. Arkadaşının karısını tanımıyordu ama yine de onu soğuk karşılayacağını tahmin ediyordu. Hele hele tam boşanma davası sürerken. Gregory'nin pek çok fotoğrafını yollamış olduğu için küçük Margaret'ı tanımak için telefonla randevu aldı. Oraya vardığında Samantha evde yoktu. Kapıyı öylesine narin ve kırılgan bir kız çocuğu açmıştı ki onun Gregory Reese'le atletik annesinin kızı olduğunu tahmin etmek zordu. Aynı yaşlardaki yeğenleriyle karşılaştırıldığında onun garip bir yaratık olduğunu düşündü. Güzel ve hüzünlü bir kadının kusursuz bir minyatürü gibiydi. Margaret onu içeri alarak yapmacıklı bir konuşmayla annesinin tenis oynamakta olduğunu ve az sonra döneceğini söyledi. Başlangıçta Carmen'in bilezikleriyle biraz ilgilenir gibi olmuştu ama sonra bacak bacak üstüne atıp ellerini kucağında kavuşturarak hiç konuşmadan oturdu. Ağzından tek söz almak olanaksızdı. Sonunda ikisi de bir bekleme salonundaki iki yabancı gibi birbirlerine bakmadan karşılıklı oturuyorlardı. Neden sonra Samantha bir elinde raketi, öbür elinde bir baget Fransız ekmeğiyle içeri girdi ve Carmen'in tahmin ettiği gibi soğuk bir tavırla karşıladı onu. Gizlemeye çalışmadan birbirlerini izlediler. Her biri ötekini Gregory'nin tanımlamalarına göre gözünün önünde canlandırmıştı ve hayallerinin gerçeklerden farklı olduğunu görmek her ikisini de rahatlatmıştı. Carmen daha güzel bir kadın bekliyordu. Güneşten çatlamış teniyle böyle afacan çocuk havalı birini hiç ummamıştı. Birkaç yıl içerisinde Allah bilir neye benzer, Amerikalı kadınlar yaşlanınca berbat oluyorlar dedi kendi kendine. Samantha'ya gelince, ötekinin gözüne korkunç görünen bu salkım saçak bez parçalarını giyinmiş olmasına pek sevinmişti. Kaburgalarının arasında kilolarca et sakladığı kesindi. Ayrıca ömründe hiç jimnastik yapmadığı da belliydi ve bu gidişte çok geçmeden yuvarlak bir hatun olup çıkardı. Latinler yaşlanınca berbat oluyorlar diye düşündü keyifle. İkisi de asla dost olamayacaklarını anında anlamışlardı ve buluşma çok kısa sürdü. Dışarı çıkınca Carmen en iyi arkadaşının bu tenis şampiyonundan ayrılma davası açmış olmasına sevinmiş, Samantha ise Gregory döndüğünde o da eğer dönecek olursa bu tombul kadının aşığı olup olmayacağını merak etmişti. Bu düşüncenin yıllardan beri ikisinin de gönlünde olduğu kesindi. Onu güle güle kullan diye homurdandı bu olasılık karşısında neden öfkeye kapıldığını anlayamadan. Carmen'in gelir gelmez yerleştiği motel odasının parasını uzun süre ödeyecek hali yoktu. Çalışacak bir iş ve oturacak bir yer bulmaya karar verdi. Üniversite yakınlarında bir kahvede oturarak gazeteyi gözden geçirmeye koyuldu ve holistik masajlar, koku terapileri, mucizeli kristal küreler, popülerliği artırmaya yarayan bakırdan üçgenler ve Olga'nın bayılacağı daha başka nedenliklerle ilgili sayısız duyurular arasında çeşitli iş ilanlarını keşfetti. Birçoklarını telefonla aradı ve sonunda bir restorandan ona ertesi gün için randevu verdiler. Sosyal sigorta kartı ve bir tavsiye mektubuyla birlikte oraya gitmesi gerekiyordu. Oysa bunların ikisi de yoktu onda. Birincisi pek zor olmadı. Sadece nereye başvurması gerektiğini öğrenip bir formüler doldurdu ve kendisine bir numara verdiler. Ama ikincisini nereden bulacağını hiç bilmiyordu. Gregory Rees olsa hiç duraksamadan verirdi diye düşündü. Uzakta olması ne yazıktı. Ama bu aksilik aşılamayacak bir engel değildi. Yazı makineleri kiralayan bir yer bularak oturdu. Çocuk bakma işindeki yeteneğini, dürüstlüğünü ve insanlarla iyi ilişki kurmasını doğrulayan bir mektup yazdı. Yazı biraz fazla pohpohlayıcı olmuştu. Ama annesinin dediği gibi göz görmeyince gönül katlanırdı. Gregory'nin ayrıntılardan haberli olmasına gerek yoktu. Arkadaşının imzasını ezbere biliyordu, birbirlerine yıllarca boşuna yazmamışlardı. Ertesi gün iş yerinde boy gösterdi. Çeşitli bitkiler ve örgü halinde sarımsak salkımlarıyla dekore edilmiş eski bir evdi burası. Ayaklarında Fransisken rahiplerinin sandaletleriyle şalvar gibi bir pantolon giymiş, kır saçlı, güler yüzlü bir kadın karşıladı onu. "İlginç," dedi tavsiye mektubunu okuduğunda. "Çok ilginç. Demek Gregory Reeves'i tanıyorsunuz." "Onun yanında çalıştım," derken yüzü kızardı Carmen'in. "Bildiğim kadarıyla bir yıldan fazladır Vietnam'da bulunuyor. Bu mektubun dünkü tarihle yazılmış olmasını nasıl açıklayacaksınız?" Gregory'nin dostlarından biri olan John'du bu kadın. Burası da onca kez vejeteryan hamburgerleri yiyerek teselli aramaya gittiği o makrobiyotik restorandı. Carmen dizleri titreyerek ve sesi zorlukla çıkarak sahtekarlığını kabullendi ve Reeves'le olan ilişkisini birkaç cümleyle açıkladı. "Pekala, işini bilen bir kimse olduğun anlaşılıyor," diye güldü John. "Gregory oğlum gibidir benim. Gerçi onun annesi olacak kadar yaşlı değilim ya. Kır saçlarım seni aldatmasın. Savaşa gitmeden önceki son gece benim kanepemde yatmıştı. Ne büyük aptallık etti. Susan'la benim dilimizde tüy bitti. O kadar söyledik yapma diye. Ama boşuna oldu. İnşallah gittiği gibi acele geri döner. Başına bir şey gelirse yazık olur. Bana hep harika bir insan gibi görünmüştür. Bir önlük tak, kafana da bir mendil bağla, saçların müşterilerin tabaklarına girmesin. Mutfağa git de Susan sana ne yapacağını göstersin." Çok geçmeden Carmen Morales yalnızca masalara hizmet etmekle kalmamış, aynı zamanda mutfakta da yardım eder olmuştu. Çünkü baharat kullanmakta ustaydı ve menüyü çeşitlendirmek için yeni yeni formüller geliyordu aklına. John ve Susan'la öylesine iyi arkadaş olmuştu ki evlerinin tavan arasını ona kiraladılar. Bir sürü döküntüyle tıka basa dolu olan bu geniş oda boşaltılıp temizlendiğinde onun için ideal bir sığınak halini almıştı. Dağların görkemli açısından körfeze bakan iki penceresi, ayrıca yıldızların geçişini izleyebileceği bir yerde de tepesi vardı. Carmen, gündüzleri doğal ışığın keyfini çıkarıyor, geceleri de bit pazarında ele geçirdiği Victoria stili iki koca lamba ile aydınlanıyordu. Öğleden sonraları ve gecenin bir bölümünde restoranda çalışıyordu ama sabahları serbestti. Gereken aletleri ve gereçleri edinerek boş vakitlerinde kuyumculuk işine yeniden başlamış, esin kaynağını ve çalışma hevesini kaybetmemiş olduğunu görerek rahatlamıştı. İlk önce patronları için birer çift küpe yaptı. Bunları kullanabilsinler diye kulak memelerini delmesi gerekmiş, her ikisinin de biraz canı yanmıştı ama kişiliklerini vurguladığı inancıyla sadece yatmadan yatmaya kulaklarından çıkarır olmuşlardı. Kadın olmayı bırakmadan feminist olduklarını söyleyip duruyorlardı. Carmen'e o güne kadar sahip oldukları en iyi yardımcı gözüyle bakıyorlar ama masalara hizmet edip tencereleri karıştırarak yeteneğini kaybetmemesini de öğütlüyorlardı. Kendini tümüyle kuyumculuğa vermeliydi. "Senin için en uygunu bu. Her insan Tanrı'nın bir lütfuyla doğar. Mutluluk da bunu zamanında keşfetmektir," diyorlardı. Oturup mango çayı içerek birbirlerine hayat hikayelerini anlatırken. "Merak etmeyin, ben mutluyum," diye karşılık veriyordu Carmen inançla. Dertlerinin geçmişte kaldığı ve artık hayatının en iyi döneminin başladığı doğuyordu içine. 18. ayrımın sonu, sayfa 233.